Mekke ve Kudüs'ün özel bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer karşınıza Türkçe çıkıyoruz. Belki birçok Türk dinleyicimiz bizi tanıyordur. Yine de kendimizi size tanıtmak isteriz. Sizlere Heidelberg'deki Hochschule für Jüdische Studien yani Yahudi Bilimleri Araştırma Merkezi'nden sesleniyoruz. Burada 2 senedir Mekke ve Kudüs podcastını yayımlıyoruz. Bizi bu yolda Volkswagen Vakfı ve Erinnerung, Verantwortung und Zukunft Vakfı yani Anma, Sorumluluk ve Gelecek Vakfı destekliyor. Peki bu podcastta kimlerin emeği var? Ekibimiz Beyza Arslan, Jana Schelling, Frederik Musal ve Johannes Becke'den oluşuyor. Ve bu Türkçe bölüm içinde Ayşima Bayburt, Samet Tenha ve Emin Aydın'dan destek aldık. Podcastımız değişik fakültelerle dirsek temasında. Bunların arasında Orta Doğu bilimleri, İsrail bilimleri, İslam bilimleri ve Yahudi bilimleri var. Bu çeşitlilik ilgilendiğimiz konuları olabildiğince farklı açılardan inceleyip size sunmak için imkan sağlıyor. Podcastımızda Yahudi-Müslüman ilişkilerini farklı yönleriyle ele alıyoruz. Konu Yahudi-Müslüman ilişkileri olduğunda çoğu zaman akla sadece Arap-İsrail çatışması geliyor. Ve tabii ki iki dinin mensupları arasındaki ilişkiler her zaman pürüzsüz seyretmiyor. Her iki tarafta da farklı ön yargılar, klişeler ve sabit rol modelleri hakim. Arap-İsrail çatışmalarını, bazı Müslüman topluluklardaki antisemitizmi veya bir takım Yahudi çevrelerdeki İslamofobiyi görmezden gelmek mümkün değil. Amacımız da bu değil. Bütün bunlara rağmen biz Yahudi-Müslüman ilişkilerinin başka alanlarını da ele almayı hedefliyoruz. Helal ve koşer meselesiyle birlikte yemek kültürü, diller arasındaki ilişkiler, altın çağlar veya felsefi alışverişler gibi.
Bu Türkçe özel bölümü Almanya, ABD, İsrail ve Arap dünyasından çeşitli uzmanlara kulak verdiğimiz önceki bölümlerimizi temel alarak sizlere Yahudi-Müslüman ilişkilerine genel bir bakış sunmak için hazırladık. Bu bölüm 4 kısımdan oluşuyor. 1 ve 2. kısımlarda önce benzerlikler, sonra da çatışmalar hakkında konuşacağız. 3. kısımda Yahudi-Müslüman ilişkilerinin tarihinden ve son olarak Yahudi-Müslüman ilişkilerinin geleceğinden bahsedeceğiz. Biraz daha ayrıntı vermemiz gerekirse. İlk başlığımız Yahudi-İsrail ile Arap-Filistin mutfağı arasındaki ve İbranice ile Arapça arasındaki benzerlikleri konu alacak. Sonra özellikle İsrail'i merkeze alarak Yahudi-Müslüman ilişkilerini zorluklara ve çatışmalara odaklanarak inceleyeceğiz. 3. kısımda altın çağı olarak tanımlanan farklı dönemlere vurgu yaparak Yahudi ve Müslümanların bir arada yaşama tarihine bir göz atacağız. Son olarak da Arap-İsrail ilişkilerindeki yavaş değişime odaklanarak ortak geleceği değerlendirmek istiyoruz. Yahudi-Müslüman ilişkilerindeki yolculuğumuza mutfak ve yemek kültürü konusuyla başlamak istiyoruz. Bu ilk başta basit bir konuymuş gibi görünebilir ancak yemeğin tarihsel ve politik bir boyutu da var. 2020 Şubat'ında Dr. Yahil Zaban Heidelberg'de misafirimiz oldu. Kendisi İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi'nde doçentlik yapıyor ve İsrail yemek kültürü üzerine çeşitli kitapları var. Son kitabının adı A Land of Milk and Honey yani bir süt ve bal ülkesi. İsrail yemek kültürünün incelemesi. Dr. Zaban bize İsrail mutfağıyla olan kişisel ilişkisini anlattı.
I would like to propose a different perspective on Israeli food culture.
İsrail yemek kültürüne farklı bir bakış açısı önermek istiyorum. Bu bakış açısı öncelikle kendi deneyimlerime, hatıralarıma ve yemek yeme felsefeme dayanıyor. Yaklaşımım aynı zamanda kaynağını, yemeği aslında hiç sevmediğim gerçeğinden alıyor. Yemek yemeyi sevmememin sebebi, büyük annelerim ve büyük babalarımın birçoğunun Holokaust'tan, yani Yahudi soykırımından kurtulmuş olmaları. Onlar benim öğretmenlerim, akıl hocalarım, rol modellerimdi. Hayattaki amaçları, 3. Dünya Savaşı patlak verdiğinde beni bekleyen korkunç kaderden kurtarmaktı. Kendileri bu senaryoya içtenlikle inanmışlardı ve yemek onların kurtuluşuydu. Onların gözünde çok zayıftım, çok güçsüzdüm, açlıktan kırılıyordum. Çocukken sürekli yemeklerle çevriliydim, adeta kuşatılmıştım. Sık sık iki dünya arasında sıkışıp kaldığım bu anı düşünüyorum. Açlık dünyası ve bolluk dünyası. İsrail'deki yemek kültürü hala bu iki dünya arasında bölünmüş durumda.
A cuisine that serves anxiety and is eaten with insecurity and violence.
Ancak yemek sadece travmatik deneyimleri aktarmaz. Yemek yemek aynı zamanda kendinizi diğerlerinden ayırmanıza ve kendi topluluğunuzu oluşturmanıza da hizmet eder. Kendimiz için bazı yemekleri talep edebilir ve bazılarını reddedebiliriz. Bazen iş o kadar ileri gider ki kimin en iyi humusu yaptığını kanıtlamak için yarışmalar düzenleriz. Bu da bizi nami diğer humus savaşlarına ve buna bağlı olarak şu anda İsrail mutfağının sahibi kim sorusuna götürüyor.
2006 ile 2010 veya 11 arasında Lübnan ve İsrail arasında dünyanın en büyük humus tabağını kimin yapacağını görmek için bir takım yarışmalar düzenlendi. İsrailliler rekabeti 400 kilo ağırlığında bir humus tabağı ile başladı. Lübnanlılar bunu 400 kilo ile geçti. İsrailliler 2 tonla karşılık verdi. Ardından Lübnanlıların 8 tonluk cevabı geldi. Gerçekten tam bir delilik. Biraz da basit İsrail restoranlarının çoğunda servis edilen yemek seçeneklerine bir göz atalım. Karşımıza Filistin trine sosu, Polonya salatalıkları, Suriye zeytinleri ve Lübnan baba ganuşu çıkıyor. Her yemeğin ayrı bir hikayesi var. Mayonezli Türk patlıcanı, Yemen'den keskin bir domates sosu, Hollanda'dan pancar salatası, ızgara patlıcanla yapılmış Filistin salatası, Litvanya'dan kıyılmış ciğer, yumurtalı Rus salatası, Lübnan tabulesi, Polonya'dan pancar turşusu, Irak'tan domates ve sarımsak salatası, Fas'tan sebze turşuları ve bu bolluk ulusal bağlılığın maddi bir ifadesidir. Milletler onları temsil eden yiyecekler kadar gerçektir. Gıda, milli aidiyetin somutlaştırılmasında güçlü bir unsurdur. Ulusal yemekler, milletlerin sadece hayali topluluklar değil, nihayetinde ürünler olduğu gerçeğini ifade eder.
Yahid Saban şunu açıkça belirtiyor. Yemek yemek sadece gıda tüketmek değil, köken ve kimlik anlatılarıyla şekillenen bir kültür. Bu noktada tabii ki aynı konuya Filistinli bir bakış açısının nasıl olabileceğini merak ettik ve Zeynep Arakat'a bize Kudüs'teki çocukluğunu anlatması için kulak verdik. Kendisi Kudüs'te doğup büyüdü, Flensburg Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Başlıca araştırma konuları, Orta Doğu'da toplumsal cinsiyet rolleri, kadın hakları ve dinler arası bir perspektiften çatışmaların çözümü.
Growing up, I always loved Palestinian traditional food. And now forgetting to mention that I come from a big family, so the main course of the day is...
Çocukken geleneksel Filistin mutfağını hep sevmişimdir. Eve her geldiğimde kendi kendime sorardım, acaba annem bugün ne pişirdi? Cevap maklube olduğunda ne kadar sevindiğimi hiç unutmam. Maklube hemen hemen tüm Filistinliler için çok özel bir yemektir. Almanya'dayken neredeyse her hafta sonu maklube pişirmeye çalışıyorum. Böylece yemeğimin tadını çıkarırken aynı zamanda memleketimden de bir parçam yanımda oluyor. Ayrıca Kudüs'ten pide ve susamlı ekmek getiriyorum. Özellikle soğuk günlerde bana evimi hatırlatan vurma ve baklavayı da almadan edemiyorum. Herhangi bir yemeğin belirli bir millete ait olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Orta Doğu'da aynı tür yemekleri paylaşıyoruz. Yöreler arasındaki fark kendine has yapılış ve yeniliş şekillerinden kaynaklanıyor. Yine de Filistin yemek kültüründen bahsedecek olduğumuzda maklubenin yerini ayrı tutmak gerekiyor.
And if we're talking about Palestinian food, the maklube in Palestine is definitely special. Same thing for the kabsa in Saudi Arabia.
Humus veya falafel gibi ortak yemekler Yahudi ve Müslüman toplulukları bir araya getirebilse de, örneğin belirli yemeklerin kimin kültürüne ait olduğu ya da onların üzerinde kimin iddia sahibi olduğu sorulduğunda sık sık çatışmaları da tetikleyebilir. Ancak Yahudi-İsrail mutfağı ile Arap-Filistin mutfağı arasında birkaç basit benzerlikten fazlası var. Arapça ve İbrani dilleri arasında da yakın bir ilişki vardır. Birçok kelime birbirine çok benzer. Örnekler arasında Arapçada ras, İbranice'de roş, Arapçada ayn, İbranice'de ayin ve Arapçada al-ard, İbranice'de haaret ikilileri sayılabilir. Bu nedenle ikinci kısımda Almanya'daki Yahudi ve Müslüman toplulukların dil durumunun nasıl olduğuna daha yakından bakmak istedik. Bu topluluklar genellikle ana dili olarak Arapça veya İbranice konuşmayan insanları içeriyor. Genel bir bakış için birkaç veri. Almanya'da yaklaşık 4,5 milyon Müslüman ve 100 binden biraz fazla Yahudi var. Her iki grup etnik, kültürel ve dilsel bir çeşitliliği yansıtır. Genelde Arapça ve İbranice'den tamamen farklı diller günlük yaşamlarını belirler. Bu çoğu zaman Müslümanlar için Türkçe, birçok Yahudi için de Rusçadır. Yine de birçok Müslümanın Arapça, birçok Yahudinin de İbranice isimleri sahip olmasının gösterdiği gibi bu diller kültürel yaşamda önemli roller oynamaktadır. Almanya'daki Yahudi cemaatiyle İbranice arasında ilişkiyi anlamak için Heidelberg'deki Yahudi cemaatinin hahamı Janusz Pawelczyk Kissin ile konuştuk. Cemaatin içinde hangi dillerin kullanıldığını ve İbranice'nin Yahudi diasporasında yani İsrail sınırları dışında nasıl öğretildiğini sorduk.
Wir haben hier 420 Mitglieder und die meisten.
Burada 420 üyemiz var ve topluluğun çoğunluğunu yani %80-85'ini eski Sovyetler Birliği'nden gelen kişiler oluşturuyor. Bu da Almanca ve Rusça olmak üzere iki ortak dilimiz olduğu anlamına geliyor. Almanya'daki diğer Yahudi topluluklarında olduğu gibi ayinler için burada da iki dilli metinlerle çalışıyoruz. Hatta durum Almanya'nın dışında da böyle. Dua kitaplarımız her zaman için iki dille basılır. Yarısı İbranice, diğer yarısı ise Almanca, Rusça veya İngilizcedir. İbranice'yi hala kullanıyoruz çünkü eski metinleri orijinal dilinde okuyabilmek bizim için çok önemli. Bir çeviri her zaman bir yorum içerir. Yani çevirmenin kendi bakış açısı işin içine girer ve bu da okuyucunun metni anlamasını etkiler. Bu sebeple İbranice kullanımı binlerce yıldır devam ediyor.
Deswegen ist das Hebräische ja auch über die ganzen Jahrtausende erhalten worden.
Demek ki İbranice'nin Yahudi ibadeti için anlamı sadece Yahudi cemaatiyle sınırlı değil. Dilin aynı zamanda gençler için de özel bir yeri var. Almanya'daki Müslüman topluluklar için de benzer bir durum söz konusu. Esnaf Begic ile bu konuyu konuştuk. Kendisi eski bir imam ve şu anda Osnabrück Üniversitesi İslami İlahiyat Enstitüsü'nde çalışmakta. Esnaf Begic'e camilerdeki Kur'an derslerinde neler öğretildiğini ve Almanya'daki Müslüman çocukların ve gençlerin neden Arapça öğrendiğini sorduk.
Also warum lernt man überhaupt das Arabische, was die Motivation ist? Wahrscheinlich nämlich überhaupt die religiöse Stellung.
Peki Arapça öğrenmedeki motivasyon nedir? Muhtemelen Arap dilinin dini konumu, yani genel olarak dinin veya ibadetin uygulanması için olan önemidir. Ama bunun ötesinde Arap diline hakim olmanın da Müslüman gençler için kimlik yaratan bir özellik olduğuna inanıyorum. Cami cemaatinde her şeyden önce çocukların Kur'an'ı okuyabilmeleri için Arap alfabesini öğrenmeleri söz konusudur. Ancak en büyük sorun okunan içeriğin anlaşılmamasıdır. Çünkü bu çocukların hakim olmadığı farklı ve yabancı bir dildir. Buna rağmen günlük namazda kullanılan içerik hakkında net bir fikir sahibi olmak önemlidir. Örneğin Kur'an'daki ilk sure olan ve açılış veya başlangıç manasına gelen Fatiha suresinin Almanca anlamını öğrenmek veya ne hakkında olduğunu bilmek gerekir.
Man müsste eigentlich deren Bedeutung auch in der deutschen Sprache beherrschen bzw. wissen, worum es dabei geht.
Şimdiye kadar yemek kültürü ve dillerdeki benzerliklere baktık ve burada da zorluklarla karşılaşılabildiğini gördük. Bu nedenle ikinci bölüm özellikle Yahudi-Müslüman ilişkilerindeki çatışmaları ele alıyor. Elbette pek çok kişinin aklına ilk olarak Orta Doğu ihtilafı geliyor. Bu yüzden İsrail'deki duruma daha yakından bakmak istedik. Orada çatışma insanların günlük hayatlarında sık sık kişisel bir rol sahibi. Biz de Givat Haviva Eğitim Merkezi'ndeki Eşitlik ve Ortak Toplum Merkezi Müdürü Muhammed Darafşeh ile konuştuk. Onun için İsrail'deki Yahudi-Müslüman veya Yahudi-Arap ilişkilerinde asıl mesele birlikte humus ve falafel yemekten çok toplumsal eşitliği sağlamak. Givat Haviva için yaptığı çalışmada Darafşe, İsrail toplumundaki mevcut hiyerarşileri yıkmaya çalışıyor. Sohbetimiz sadece İsrail'de Müslüman ve Yahudi vatandaşların ortak bir şekilde bir arada yaşaması hakkında değil, aynı zamanda farklı görüşlere sahip olsak da birbirimizle nasıl geçinebiliriz sorusu üzerine oldu.
You can agree or disagree on issues. You can like or dislike each other, but you have mutual interests.
Pek çok konuda tartışabilirsiniz. Her zaman birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz ama yine de ortak ilgi alanlarımız var. Örneğin aynı ekonomiyi, aynı çevreyi, hakkında ne düşünürsek düşünelim aynı hükümeti, aynı ulaşım sistemini, aynı üniversite ortamını ve aynı iş piyasasını paylaşıyoruz. Tüm fikir ve çok farklı anlatılara rağmen bu nasıl işleyebilir? Temel olarak birbirimizden hoşlanıp hoşlanmamamız önemli değil. İşlevsel bir ilişkiye ihtiyacımız var. Yokluğunu çektiğimiz şey kamp ateşi etrafında ortak barış şarkıları değil. Bölgedeki ana çatışmalar çözülmediği sürece temel kimlik sorunları da bir kenara bırakabiliriz. Her halükarda iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi, Yahudi ve Müslümanlar arasında iyi ilişkiler. İkincisi, siyasi ve hukuki eşitlik. Adalet olmadan, sosyal, ekonomik ve politik konularda eşitlik olmadan bir arada yaşamak mümkün değil. Merkezimiz Givat Haviva, geçmişte eğitim sorunlarıyla da uğraştı. Ama artık siyasi konulara da odaklanıyoruz. Aşağıda gelen sosyal değişim iyi ve önemlidir. Ancak hükümet müdahalesi olmadan eşitlik olmaz. Bu yüzden bu meseleyle ilgilenmeliyiz.
And that's what we're busy doing.
İşgal altındaki topraklarda Filistin halkı ile İsrail ordusu arasında meydana gelen çatışmalara televizyondan aşina olabiliriz. Ancak İsrail'deki Arap ve Yahudi halkı arasındaki günlük etkileşim acaba nasıldır?
In most cases you have no opinion about the person until you interact with them.
Çoğu durumda diğer insanlar veya nüfus grupları hakkında bir fikir yalnızca kişisel etkileşimle oluşturulur. İsrail'de özellikle siyasi sorulardan veya kimlik sorularından kaçınıldığında Yahudi ve Müslümanlar arasında etkileşimlerin çoğunun nötr hatta olumlu olduğunu söyleyebilirim. Etkileşimlerin yalnızca %1'i hatta çok daha azı gerilim, klişeler veya ırkçı tutumlarla şekillenir. Bununla birlikte çoğu zaman iki topluluk temas kurmaz. Nüfusun çoğunluğu ağırlıklı olarak Yahudi-İsrailli ya da Arap-Filistinli olan şehirlerde ve mahallelerde yaşıyor. İsrail Devleti'nin Arap-Filistin vatandaşlarının %92'si Arap şehirlerinde veya köylerinde yaşarken toplam nüfusun sadece %8'i Yahudi-Arap karışık şehir ve mahallelerinde yaşıyor. Bu tür karma toplumlarda elbette eğitim sisteminde olduğu gibi çok daha fazla etkileşim var. Örneğin bu üniversitedeki iki çocuğum için geçerli. Yüksek öğrenime erişimle Yahudi-Müslüman entegrasyonun derecesi artıyor. Bu özellikle Arap-Filistinli orta sınıf için geçerli. Yüksek öğrenime erişimi olmayanlar için bu temas iş dünyasıyla sınırlı kalabiliyor.
There's more interaction. Lower classes have what I would call maybe 9-to-5 relations, you know, workday relations.
Yani aslında İsrail'de markete gitmek ve sokağa çıkmak sayılmadığında diğer grupla hiçbir teması olmayan pek çok insan var. Muhammed Darafşe bu nedenle ortak bir toplum için yol haritasını geliştirmek için Yahudi ve Arap insanlarla birlikte çalıştı.
It's called the roadmap for shared society. And what I tried to do with that, I gathered about 70 people, half Arab and half Jewish, and basically said to them,
bu ortak toplum rehberini geliştirmek için yarısı Yahudi, yarısı Arap olmak üzere 70 kişilik çalışma grubunu aşağıdaki görevle bir araya getirdim. Arap-İsrail çatışmasını veya kimlik sorunlarını bilinçli olarak bir kenara bırakırsak hangi alanlarla birlikte ilerleyebiliriz? Devlet yönetimi, ekonomi, arazi dağılımı, eğitim sistemi ve sosyal konular olmak üzere 5 alan belirledik. Bunun üzerinde 2 yıldır çalışıyoruz ve bu gerçekten büyüleyici projeyi siyasi bir gerçekliğe dönüştürmek için İsrail hükümetine başvuruyoruz. 2005'te eğitim sistemindeki ayrılığa karşı bir proje başlattım. Şu anda çoğu Yahudi İsrailli İbranice dil okullarına ve Arap İsraillerin çoğu Arapça dil okullarına gidiyor. Böylece çocuklar asla bir araya gelmiyor. Gelseler bile etkileşim yüzeysel ve karşılıklı ön yargıların etkisinde kalıyor. Bu nedenle 2005'teki programımız bu iki ayrı dil okullu sistemi arasında öğretmen değişimine odaklanıyor. Bu nedenle Arap öğretmenlerin Yahudi okullarına ve Yahudi öğretmenlerin Arap okullarına yerleştiriyoruz. Tüm vakaların 93'ünde gerçekten ilk temasın kurulduğunu gördük. Bu, bir Arap çocuğun bir Yahudi öğretmenle veya bir Yahudi çocuğun bir Arap öğretmenle ilk karşılaşması oluyor. Bu karşılıklı ilişki, yani genelde 2 veya 3 yıldan fazla süren alışveriş, çocukların %63'ünde bakış açılarını olumlu etkilemiştir. Aniden diğer kişiyi tanırsınız ve artık onları öteki olarak görmezsiniz. Öğretmenler ister sınıfta, ister tatilde olsun, hayatınızın bir parçasıdır. Ebeveynlerinizle notlarınız hakkında konuşurlar, okul kutlamalarına veya dini bayramlarına katılırlar, okul gezilerine eşlik ederler, sizinle kardeşlerinizin düğünü hakkında konuşurlar. Bu süreci hümanizasyon, yani insanlaştırma olarak tanımlarız. Bir başkasını insan olarak algılayan tüm stereotipleri çabucak unutuverir. Projeye 2005'te 6 okulla başladık ve bugün proje 1350 okulda. Eğer çocukken böyle bir öğretmen değişimine tanık olduysanız, diğer toplulukla karşılaşmak sizin için son derece doğal hale geliyor. Ötekinin varlığı, durumu siyasi bir mesele haline getirmeden normalleştiriyor. Benim için aşırılık ile savaşmanın en iyi yolu bu. Hayata bakmanın yeni bir yolunu inşa ediyoruz. İki toplum ayrı yaşadığında ırksal ön yargı ve aşırılığa batarlar. Genellikle bu tür cehalet sorunlarından kurtulmak için tek gereken ortak bir eğitime erişimdir.
Most is a result of ignorance, and I think that the way to deal with these groups is by giving them access to educate themselves.
Cehalete karşı bir araç olarak eğitim ve kişisel değişim. Arik Rudnitsky de aynısını gözlemliyor. Kendisi Tel Aviv Üniversitesi'nde Yahudi-Arap İşbirliği için Konrad Adenauer programında proje yöneticisidir. İsrail'deki Yahudi-Müslüman ilişkilerine yönelik araştırmalarında ortaya çıkan zorlukları şöyle açıklıyor.
Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki ilişkileri incelemenin en büyük zorluğunun esasen ulusal bir çatışmayla uğraşıyor olmamız olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla birçok yönden ulusal olan dinsel ve dinsel olan da ulusaldır. Çünkü kutsal topraklardan ve özellikle kutsal şehirdeki kutsal yerlerden bahsediyoruz. Yani Kudüs. Müslümanlar için bu Harem-i Şerif, Yahudiler için ise Tapınak Tepesi demek. Her iki toplumun da kendilerini bu ülkenin gerçek ve esas topluluğu olarak gördüğünü unutmamalıyız. 1948'den beri İsrail Devleti olarak bilinen topraklardaki bu Müslümanlar, bu toprakların yerlisi. Ve burada İsrail Devleti'nde büyüyen ve doğan Yahudilerin çoğu, 2000 yılı aşkın bir süreden sonra atalarının topraklarına dönüşlerinin sonucu olarak kendilerini bu ülkenin yerlisi olarak görüyorlar.
Akademik bir kurumun proje yöneticisi olarak Arik Rudnitsky, üniversite kampüsündeki değişiklikleri de gözlemliyor.
Kampüsteki günlük hayatta hem Yahudi hem de Müslüman öğrenciler birlikte ders alırlar. Bu yüzden işbirliği yapmaktan başka seçenekleri yoktur. Bu elbette her iki topluluğun sorunsuz anlaştığı anlamına gelmez. Ancak atmosfer gergin değil. Askeri bir çatışma veya özellikle politik anlamda yüklü olaylar olduğunda, İsrail'in bağımsızlık gününü, Arap toplumunun Filistin Nekbe gününü kutladığı Mayıs'ta olduğu gibi, kampüste belirli bir kutuplaşma meydana gelir. Ama kafeteryaya veya kütüphaneye giderseniz İbranice ve Arapça duyarsınız. Kampüste normal bir hayat olduğunu ve örneğin Müslüman bir kadının laik bir Yahudi erkekle birlikte oturduğunu, fikir alışverişinde bulunduğunu, üniversite hakkında konuştuğunu veya ödev yaptığını görebilirsiniz. Bence çatışmayı görmezden gelmemeliyiz. Onunla başa çıkmalıyız. Anketler insanların diğer tarafın bakış açısını duymaya çok istekli olduğunu gösteriyor. Biz insanız, birer bireyiz. Bence çok ortak noktamız var ve sosyal, ekonomik ve hatta politik düzeyde aynı zorluklarla karşı karşıyayız.
Trying to understand and to talk on the academic tasks.
Orta Doğu çatışması onlarca yıldır bizimle ve bazen bize geçmişte Yahudi-Müslüman ilişkilerinin çok farklı olabileceğini unutturuyor. Bu nedenle 3. bölümümüzde özellikle altın çağ kavramına odaklanarak Yahudi-Müslüman etkileşiminin tarihini ele alacağız. Arap dinleyicilerimizin aklına ilk gelen şey Endülüs olarak da bilinen Müslüman İspanya'dır. Fakat Osmanlı hakimiyeti de bazen etnik ve dini çeşitliliğin altın çağı olarak tanımlanır. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu muazzam bir dil ve din çeşitliliğine sahipti. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan nüfusu %30'un üzerindeydi. Endülüs ile Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi yakından bağlantılıdır. Sefarat Yahudileri 1492'de Reconquista olarak adlandırılan Hristiyan fethinden sonra İspanya'dan ve 1497'de Portekiz'den kovuldular ve bilinçli olarak Osmanlı İmparatorluğu'na yerleştirildiler. Burada dini takibe uğramayacaklardı ve bir azınlık olarak hakları tanınacaktı. Johannes Timmermann ile bu konuyu konuştuk. Kendisi Heidelberg Üniversitesi'nde İslam Bilimleri bölümünde öğretim görevlisidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Yahudi-Müslüman ilişkilerinin hangi dönemde en verimli olduğunu ondan öğrenmek istedik.
Klassischerweise würde man das 15. Jahrhundert und das 16. Jahrhundert identifizieren als
klassik olarak 15. yüzyıl ve 16. yüzyıl Osmanlı-Yahudi ilişkilerin en verimli olduğu dönem olarak tanımlanır. İletişim İstanbul'da başlamaz. Örneğin Edirne ve Bursa gibi önceki başkentlerin zamanına kadar uzanır. Osmanlı yönetimi ile önemli şehirli Yahudi toplulukları arasındaki ilişki o zamanlarda çok verimliydi. Osmanlı başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşındığında Yahudiler de onlarla birlikte taşındı. Ve aynı şey daha sonra Konstantinopolis'in fethinden sonra da oldu. 15. yüzyılda sistemli bir iskan politikası bile vardı. O dönemde İber Yarımadası'ndan sürülen Yahudiler İstanbul'a ya da Selanik'e yerleştiler. Bu ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun bu toplulukların imparatorluğun sınırlarının çok ötesinde sürdüren Yahudi sakinlerinin ekonomik ve kültürel ağlarından yararlanmak istediği gerçeğiyle de ilgiliydi.
Diese Gemeinschaften bis weit über die Grenzen des Reichs hinaus irgendwo unterhalten.
Sefarat Yahudilerinin dili olan Ladino'daki adıyla Salonika şehri, Osmanlı İmparatorluğundaki Yahudi yaşamında çok özel bir rol oynadı. Türkçede ise şehrin adı Selanik.
Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, das vergisst man häufig, man guckt immer so nach Istanbul und dann natürlich waren da wichtige Akteure.
Selanik, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Yahudi yaşamının inanılmaz derecede önemli bir merkeziydi. Belli dönemlerde buradaki nüfusun yarısından fazlası Yahudiydi ve geniş özellik haklarına sahiptiler. İber Yarımadası'ndan kovulma sonucu göç eden çok sayıda sefarat Yahudisi vardı. Ayrıca az sayıda Aşkenaz Yahudisi ile aslında İtalya'dan gelme Yahudiler vardı. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca her biri doğal olarak kendi siyasi hedeflerini takip etse de Osmanlı Devleti ile Yahudi toplulukları arasında karşılıklı olarak olumlu bir ilişki vardı.
Positives Verhältnis zwischen Staat und diesen Gemeinschaften wurde natürlich aber trotzdem jeder seine eigenen politischen Ziele verfolgt.
Ancak sadece Osmanlı İmparatorluğu örneğinde değil, aynı zamanda Babil örneğinde de Yahudi-Müslüman ilişkilerinin altın çağından söz edebiliriz. Veya bugün dediğimiz gibi Irak. Irak'taki Yahudi tarihi antik çağa kadar uzanıyor. Bu yüzden dünyadaki en eski Yahudi topluluklarından birinden bahsediyoruz. 70 yıl öncesine kadar Irak'ta önemli bir Yahudi azınlığın yaşadığı hakkında çok az şey biliniyor. Ancak 1933'ten sonra ülke Nazi rejiminin ve Yahudi karşıtı önlemlerin etkisi altında kaldı. 1941'de Bağdat'taki Farhud pogromu giderek daha fazla Iraklı Yahudinin ülkeyi terk etmek zorunda kalması anlamına geliyordu. Bugün Iraklı Yahudilerin en büyük topluluğu İsrail'de yaşıyor. Onlardan birçoğu geriye dönüp Irak'ta Yahudi-Müslüman birlikteliğine özlemle bakıyor. Alin Schlepfa, Orta Doğu Çalışmaları Profesörüdür ve şu anda Basel Üniversitesi'nde ders vermektedir. Diğer konuların yanı sıra, Arap ülkelerindeki Yahudi azınlıklar ve Orta Doğu'daki azınlıklarla ilgilenmektedir. Sohbetimiz sadece Irak'taki Yahudi-Müslüman ilişkileri hakkında değil, aynı zamanda orada bir altın çağ olup olmadığı sorusu üzerine oldu.
Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig, weil der Begriff goldenes Zeitalter selbst.
Bu soruyu cevaplamak zor çünkü altın çağ teriminin kendisi görecelidir. Ancak Babil çağı bazıları için bir altın çağdır. Yazılı kanun, Babil Talmudu o zamanlar ortaya çıktı. Bazen Abbasi dönemine atıfta bulunulur. Ancak daha yakın tarih için Kral Faysal'ın yönetimi muhtemelen bir altın çağ olarak görülebilir. Tabii altın çağ dışındaki zamanlar da önemlidir. Farhud'dan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi yeni umutlar doğurdu. Ve Yahudiler için siyasi reformlar ve yeni özgürlükler getirdi. Ekonomik yaşamda, entelektüel, gazetecilik ve siyasi yaşamda çok aktiflerdi. Ancak çok partili bir sistem ve sosyal çeşitlilik umutları 1950'de 100 binden fazla Yahudinin kitlesel ve acımasız göçüyle suya düştü.
Geçmişin hatırlanışı elbette hiçbir zaman objektif değildir. Okullara, müzelere veya medyaya bakalım. Kolektif hatırlama kültürleri yani hatıraların aktarılışı genelde ulusal anlatıların sonucudur. Dini veya etnik azınlıklar bu bağlamda nadiren ortaya çıkarlar. Ve ortaya çıktıklarında onların görüşü genellikle baskın dini veya etnik grup tarafından şekillendirilir. Bu nedenle Irak'ta Yahudi ve Müslümanların birlikte yaşadığı günleri tam olarak hatırlayan kimdir ve neden hatırladığını Alin Schlepfa'dan öğrenmek istedik.
Das kollektive Gedächtnis über Juden spielt heute im Irak eine wichtige Rolle.
Yahudilerin bu hatırası bugün Irak'ta önemli bir rol oynamaktadır. Toplum hafızasından bahsederken geçmişi neden ve nasıl hatırladığımızı ve bunun hangi sosyopolitik bağlamda gerçekleştiğini de sormak gerekir. Toplum hafızasının günümüz hakkında olduğu kadar geçmiş hakkında da bilgi verdiğini söyleyebilirim. Örneğin bugün Irak'ta Yahudilerin geçmişi düşünüldüğünde bu bir nevi ders niteliğinde oluyor. Siyasi sınıfı eleştirmekle sosyal ve siyasi çoğulculuğun önemi vurgulanmak isteniyor. Örneğin, rejim karşıtı gösteriler sırasında Irak devletinin kuruluşunda kilit rol oynayan Yahudi Maliye Bakanı'nın fotoğrafının yer aldığı pankartlar vardı. Yani pankart, geçmişte hüküm süren dini çoğulculuğa dönüş çağrısı olarak anlaşılmalıdır. Bugün İsrail'deki anılarla ilgili olarak Iraklı Yahudilerin Irak konusunda çok nostaljik olduklarını vurgulamak istiyorum. Birçokları için bu çalınmış bir çocukluk, görülmeyen aile üyeleri, kayıp hatıralar gibi anlamlara geliyor. Bu önemsiz görünebilir ancak yemek önemlidir. Çünkü genellikle geçmişin izlenimlerini yeniden yaşamanın tek yolu budur. Örneğin Amba çevresinde çok özel bir yemek kültürü var. Amba, Irak'ta şavarma veya kebapla yenen sirke ve mangolu bir sostur. Bugün İsrail'de şavarmaya amba eklemek gelenekseldir. Ve amba Irak'tan gelmektedir.
In Israel heute ist es üblich, Amba zu Shawarma hinzugeben. Und Amba kommt aus Irak.
Yani Irak'ta uzun bir Yahudi tarihi ve İsrail'de büyük bir Iraklı Yahudi topluluğu var. Ancak Irak ve İsrail'in bugüne kadar resmi olarak diplomatik ilişkileri yok. Şimdi Yahudi-Müslüman ilişkilerinin geleceğine ayrılmış dördüncü bölümümüze geçelim. İsrail-Arap ilişkilerini düşündüğümüzde belki de son yılların en önemli dönüm noktalarından biri, İsrail-ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir niyet beyanı olan 2020 İbrahim Anlaşması'dır. Bu anlaşmanın metni belirsiz olsa da, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesinin temelini oluşturdu. Ve daha sonra Sudan ve Fas ile olanlar gibi ek anlaşmalarla desteklendi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak edeceğini duyurmaktan vazgeçti. Bunun sonucunda Arap-İsrail ilişkileri aniden oldukça rahatladı. Bazı durumlarda neredeyse normalleşti. Bu karmaşık konu hakkında daha fazla konuşmak için İsrail'deydik ve Asaf David ile konuştuk. Asaf David, bir İsrail araştırma merkezi olan Van Leer Kudüs Enstitüsü'nde Orta Doğu'da İsrail araştırma alanının müdürüdür. İsrail, BAE ilişkilerinin normalleşmesinden tam olarak kimin yararlanacağını sorduk.
Obviously, the winner of the first winner of the Abraham Accord is the State of Israel.
İbrahim anlaşmalarının açık galibi elbette İsrail devletidir. Ancak bunun İsrail toplumunun tamamıyla veya İsrail dış politikasıyla ilgili olmadığını, İsrail toplumuyla ilgili olduğunu vurgulamak isterim. İsrail sağının temel fikri, her zaman Arap dünyasıyla normalleşmenin ve barış anlaşmasının herhangi bir toprak veya ideolojik taviz olmadan mümkün olduğu yönündedir. 2002'deki barış girişiminin arkasındaki temel fikir, bir Filistin devletinin kurulması karşılığında barış ve normalleşme fikriydi. İbrahim anlaşmaları ile bu tamamen farklı. Burada birbirine herhangi bir toprak tavizi olmadan, bir Filistin devleti olmadan barış karşılığında barış var. Ve dürüst olursak bir Filistin devletinin kurulmasına da tam olarak benzemiyor bu durum. İbrahim anlaşmalarının ikinci açık galibi Körfez ülkelerin bazıları. Hepsi değil ama özellikle Birleşik Arap Emirlikleri. Bir Filistin ulus devleti projesi BAE için öncelikli bir sorun değil. Bütün ülkenin sadece %10 ile 15 arası BAE vatandaşlarından oluşuyor. Geri kalanlar kısa bir süre için ülkede çalışan yabancı iş adamları veya misafir işçilerdir. Yani öncelikle kendi ekonomisiyle ilgilenen bir devlet. İsrail'den ve Orta Doğu'nun geri kalanından birçok yatırımcı için BAE'nin ekonomik çekiciliği son yıllarda önemli ölçüde arttı. And business people from Israel and
outside the region than it used to be. İlk bakışta Filistin Ulusal Hareketi bu normalleşme sürecinin kazananlarından biri değil. Yine de İbrahim anlaşmaları geniş kapsamlı İsrail ilhak planlarını durdurdu. O halde iki devletli çözüm için en azından bir dolaylı ilerleme görebilir miyiz? Prensipte Yahudi-Müslüman ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olan her adımdan mutlu olmamız gerekmez mi?
The annexation plan as an efficient plan was maybe taken.
İşgal altındaki topraklardaki geniş kapsamlı ilhak planı şimdilik masadan kalkmış olabilir. Ancak Batı Ürdün'deki de facto ilhak süreci her gün devam ediyor ve işler giderek kızışıyor. Yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti, topraklara el konulması, bunların hepsi hiç durmadı ve bazı durumlarda eskisinden de kötüleşti. Bunun nedeni kısmen İsrail sağının özgüven kazanması, kendi hükümeti tarafından desteklendiğini hissetmesi ve elbette Arap dünyasının büyük bir bölümünün Filistinlileri giderek daha da fazla terk etmesi, ortada bırakması ve hayal kırıklığına uğratmasıdır. İsrail sağının bazı kısımları bu nedenle aslında istediğimizi yapabiliriz diye düşünüyor. Yani bu beni ikna etmiyor. Ortak Yahudi-Arap kültürel mirası, ortak tarih, İbrahimi dinler vesaire hakkında tüm bu söylemler. Bütün bunlar sadece İsrail ile Filistinliler arasında gerçek bir barış anlaşması bağlamında anlamlıdır. Eğer bir gün durum böyle olursa, o zaman acilen ortak kültürel mirasımız hakkında, tek tanrılı dinler hakkında ve Yahudi ile Müslümanların yüzyıllardır bir arada yaşaması hakkında konuşmaya başlamamız gerektiğini söylemeye gerek yok. Ama ondan önce ne yazık ki tüm bunlar sadece bir oyalama taktiği. Bununla birlikte İbrahim anlaşmaları yeni bir temel oluşturacak. Geleceğe yatırım yapmak için bir fırsat oluşturacak. Yani onlar elbette ki iyi. Örneğin, bazı Müslümanların ve Orta Doğu'nun bazı bölümlerinin İsrail toplumunun karmaşıklığını algılamaya, İsrail ve Yahudilikle tamamen yeni bir şekilde ilgilenmeye başlaması iyi bir şey. Başka bir deyişle, bir sivil toplum tartışması ve sadece düşmanlık ile şiddete indirgenmiş bir tartışma değil. And through civic cleanse and not just animosity and violence
and clash. Bu noktada tabii ki normalleşme sürecinde Filistinli bakış açısı hakkında daha fazla bilgi edinmek istedik. Bir sonraki uzmanımız Sana Knane. Kendisi İsrail Düşünce Kuruluşu MİTVİM'de araştırmacı olarak çalışıyor. İsrail dış politikasında Filistinli İsraillilerin veya İsrailli Arapların rolünü araştırıyor ve bize Arap-İsrailli politikacıların İsrail Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yakınlaşmayı nasıl değerlendirdikleri hakkında daha fazla bilgi veriyor.
Okay, so before I say that, just because I mentioned I'm a researcher at MITVIM, what I am saying here is
öncelikle burada kendi fikrimi ifade ettiğimi ve MITVIM adına konuşmadığımı belirtmek isterim. İsrail'deki Filistinli azınlıkla bakış açıları üzerine yaptığım araştırmalarda hala temas halinde olduğum birçok önemli kanaat önderiyle görüştüm. Ve İsrail içinde bir azınlık olarak hedeflerimize dair net bir vizyona sahipler. Bu elbette İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkilerini nasıl şekillendirdiği sorusu için de geçerli. Knesset, yani İsrail Parlamentosu milletvekilleri ya da adalet, eşitlik ve insan haklarını savunan sivil toplum örgütlerinin liderleri olan bu kişilerin çoğunluğu, neredeyse mutlak çoğunluk, İbrahim anlaşmalarına karşı çıktı. Bu anlaşmaları reddediyorlar ve bu şekilde Filistin otoritesi ve Filistin liderliğinin yalnızca atlatıldığını değil, aynı zamanda sistematik olarak zayıflatıldığını çok açık bir şekilde söylüyorlar. Anlaşmalar barış sürecine katkı sağlamıyor. Filistin liderliğine yardımcı olmuyor. Filistin halkına yardım etmiyor. Bu sadece onları zayıflatıyor ve İsrail'in Filistinlilere karşı işlenen savaş suçları söz konusu olduğunda cezasız kalmaya devam edebileceğini hissettiriyor. İsrail, Körfez ülkeleri veya diğer komşu Arap ülkeleriyle iyi ticari ilişkilere sahipken Filistin halkına olan borçlarını ödemekten kaçınıyor.
Mutual agreements with the neighboring Arab countries. Bu kulağa pek iyimser gelmiyor. Öte yandan son zamanlarda yeni İsrail hükümetinde güçlü bir şekilde temsil edilen bir Arap-İsrail partisi var. Sana Knane, Arap partilerinin İsrail siyasetini yani Arap-İsrail ilişkileri açısından da hakikaten etkileme şansını nasıl değerlendiriyor?
So the joining of also
Mansur Abbas veya diğer Arap Filistinli Knesset milletvekillerinin kendi partisinden İsrail koalisyonu hükümetine girmesinin Arap-İsrail ilişkileri üzerinde çok az etkisi oldu. Bence bu sadece İsrail'e iyi görünmesi için hizmet ediyor. Ve bu uzun yıllardır İsrail'in yaklaşımı olmuştur. Bu iyi yapmakla, hayır işlemekle ilgili değil, sadece iyi görünmekle ilgili. İşte benim sorunum tam da bu. Bu yüzden İsrail hükümetine mevcut Arap katılımının herhangi bir etkisi veya faydası olacağına inanmıyorum.
Yani Filistinlilerin çizdiği tablo oldukça karamsar. Peki ya Arap dünyasının geri kalanı? Ve İbrahim anlaşmaları gerçekten sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile mi ilgili? Amerikan Yahudi Komitesi'nin Abu Dhabi'deki yeni ofisinin ilk müdürü Mark Sievers durumu şöyle değerlendiriyor.
Anlaşmaların sadece İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olduğu doğru değil. Bahreyn en başından beri anlaşmanın ayrılmaz bir parçası. Şahsi görüşüm böyle ispatlayamasam da şu şekilde. Tabii ki anlaşma imzalanmadan önce Suudi Arabistan'dan görüş istendi. Bir bakımdan anlaşma, İsrail ile Körfez devletleri arasında uzun yıllar süren siyasi angajman ve diyaloğu takip ediyor. Tabii ki Dubai'de uzun yıllardır Yahudi iş adamları da var. Ancak bu, Fas, Sudan ve diğer Körfez ülkeleri ile birlikte geniş bölgesel kalkınma ile ilgili.
Uzun vadede bu, İsrail'in komşuları tarafından giderek bölgenin bir parçası olarak algılandığı anlamına gelebilir mi?
The option of being
İsrail'i Orta Doğu'nun bir parçası olarak kabul etme seçeneği her zaman ciddi biçimde kısıtlanmıştır. Mısır'la barış 1979'da, ardından Ürdün'le 1994'te geldi. Ancak barış anlaşmaları büyük oranda hükümetler arasında ve az sayıda insanın onaylamasıyla imzalanmıştı. İbrahimi anlaşmalarıyla ise İsrail'li ziyaretçiler, turistler ve iş adamları için yepyeni bir alan görüyoruz. Bu elbette tamamen farklı olasılıklar doğuruyor. Belki de Yahudi halkının İsrail topraklarına dönüşü yalnızca süre gelen bir çatışmaya değil, bölgede yapıcı bir gelişmeye de katkıda bulunabilir.
Biraz da yer değişikliği. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Filistin hakkında çok konuştuk. İsrail'in aşağı yukarı en uzun normal diplomatik ilişkilere sahip olduğu Arap ülkesini, yani Mısır'ı neredeyse unuttuk. İki ülke 1979'dan beri bir barış anlaşmasına ve en azından kağıt üzerinde normal diplomatik ilişkilere sahip. Şu anda BAE'de İbranice öğretimi ve İsrail kültürel çalışmaları için bir takım enstitüler kuruluyor. Bu tür kurumlar Mısır'da çok daha uzun süredir var. Kahire Üniversitesi modern İbranice öğretmeye 1. Dünya Savaşı'ndan önce başladı. Yani İsrail Devleti'nin kurulmasından çok önce. Bir sonraki sohbet ortağımız orada. Kahire Üniversitesi'nde eğitim gördü ve doktorasını İbrani Edebiyatı üzerine yaptı. Menna Abu Khadra daha sonra Cambridge'de uzun süre doktora sonrası çalıştı. Şimdi Münih Üniversitesi İsrail Çalışmaları Merkezi'nde misafir profesör olarak ders veriyor. Peki Kahire'deki İbranice derslerini nasıl hayal edebiliriz?
When it started, it has nothing to do with politics. It started in 1999.
Kahire Üniversitesi'nde İbranice dersleri başladığında siyasetle hiçbir ilgisi yoktu. Bu 1909'daydı, Balfour Deklarasyonu'ndan önce. Ve nedeni, o dönemde Mısır'da İtalyanca, Fransızca veya İngilizce konuşan pek çok azınlığın olmasıydı. Bu yüzden Kahire Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde azınlık dillerini öğretmek için her azınlığa ayrı bir bölümümüz vardı. Sonra bir Yahudi profesör geldi ve dedi ki, neden Yahudilere İbranice öğretecek bir bölümümüz yok? Sonuçta onlar da Mısır'da bir azınlık. Ardından 1948, 1956, 1967 ve 1973 gibi Arap-İsrail savaşları bağlamında odak doğal olarak değişti. Konu dinleri veya dilleri karşılaştırmaktansa giderek daha fazla İsrail siyaseti ve toplumu hakkında konuşmaya dönüştü.
İsrail toplumuna veya İbrani diline doğrudan erişim, 6 gün savaşından bu yana en azından internet üzerinden biraz daha kolaylaştı. Ama Mısır öğretiminde İsrail nasıl işleniyor?
Israel is always portrayed as an enemy in our books.
Kitaplarımızda İsrail her zaman düşman olarak gösteriliyor. Çocukluğumuzdan beri yeni bir şey öğretebilmem için önce tüm ön yargılardan kurtulmam gerekiyor. Temel olarak üzerine tekrar yazabilmem için boş bir kağıda ihtiyacım var. Bu sürekli bir mücadele çünkü bazen öğrencilerimin inançlarına, onların duymaya alışık oldukları şeylere aykırı şeyler yapıyorum. Ben de onlara televizyondan ya da medyadan fikir almak yerine olayları kendilerinin nasıl değerlendirebileceklerini, kendi fikirlerini nasıl geliştirebileceklerini öğretmeye çalışıyorum. İşin en zor yanı bu. Her yıl fakülteye, hatta Mısır-İsrail Barış Anlaşması'ndan sonra bile aynı eski klişelerle yeni insanlar geliyor. Kültürümüzde hala yıkamadığımız, kaçamadığımız önyargıları var.
Bu yıl Arap Baharı'nın üzerinden tam olarak 10 yıl geçti. Bu karışıklığın Mısır'daki İsrail çalışmaları üzerinde herhangi bir etkisi oldu mu?
İnsanlar aniden bu enerjiyi yaydı. Artık korku yoktu. Çoğu kendini özgür hissetti. Ve gerçekten de mezunlarımızdan biri bir İsrail televizyon kanalıyla temasa geçti. Tüm kırmızı çizgileri aştı ve Mısır devriminin en önemli meydanı olan Tahrir Meydanı'ndan İbranice canlı bağlandı. Başörtülü Mısırlı bir kadın doğrudan İsrail televizyonunda İbranice konuşuyor. Mısır'da İbranice konuşan hepimiz için büyük bir olaydı. Çünkü tabiri caizse tüm sınırları aştı ve daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şey yaptı.
(Gülüyor)
önce kimsenin cesaret edemediği bir şeyi yapmak, belki de Yahudi ve Müslüman ilişkilerinde de cesur olup her türlü ön yargıya veda ederek karşı taraf ile dürüstçe müzakerede bulunmak gerekiyor. Bu bölümde Yahudi-Müslüman ilişkilerinin birçok farklı yönüne baktık. Gördüğümüz gibi Orta Doğu çatışmaları kaçınılmaz bir konu. Yine de ister dil, ister felsefe veya ister yemek kültüründe olsun, Yahudi ve Müslüman ilişkilerine tarihi de göz önünde bulundurarak sık sık göz atmaya değer. Umarız geniş bir görüş yelpazesi sunabilmişizdir. Eğer konular daha da ilginizi çektiyse, Heidelberg'de sunulan kurslara bir göz atmanızı tavsiye ederiz. İster Yahudi çalışmaları, ister Orta Doğu çalışmaları alanında olsun, bununla ilgili daha fazla bilgiyi Yahudi Araştırmaları Merkezi'nin internet sitesinde bulabilirsiniz. Hoşça kal demeden önce, röportajda geçen uzmanlarımıza zaman ayırdıkları ve bilgilendirici görüşmeleri için teşekkür ederiz. Bunlar Yahir Zaban, Zeyna Barakat, Janos Pavelçik Kesin, Esnaf Begiç, Muhammed Daravşe, Arik Rutnitski, Johannes Zimmermann, Alin Schlepfa, Asaf David, Sana Knane, Mark Zivers ve Mena Abu Hadra. Bu bölümde bize destek olan Ayşima Bayburt, Emin Aydın ve Samet Tenha'ya özellikle çeviri ve ses kayıtlarında yardımları için teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca Emin Kaan Heybet'e de çevirideki yardımları için çok teşekkür ediyoruz. Elbette sizi, yani dinleyicilerimizi de unutmadık. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorsanız, güncellemeler veya etkinlik bilgileri için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kal diyoruz. Belki yakında tekrar Türkçe.